Evet, herkese selamlar. 6 Eylül 2022 Salı, bugün bir başka gündem değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu hafta başlıktan da gördüğünüz gibi IŞİD'in Afganistan'daki geleceğini kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ses ve görüntü iyi bir şekilde geliyorsa bana aktarabilirseniz güzel olur deyip şöyle notlarıma. Son olarak yayını da paylaşayım. Bundan sonra hızlı bir şekilde konuya başlayabiliriz. Evet, ben hızlı bir şekilde videoyu da fazla uzatmamak adına yine başlayayım. Sonradan gelenler olursa videoyu baştan izleyebilirler zaten. Geçtiğimiz günlerde bir yazı kaleme almıştım. Afganistan, hemen şuradan yazıya da tekrar bakalım. Afganistan IŞİD ve İstihbarat Servisleri diye bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıyla birlikte aslında bir de böyle bir video çekmek istiyordum ama özellikle başta da belirteyim, hani bu yazının bir komplo teorisine evrilmesini de istemem. Aslına bakarsanız o yüzden bu videoda bayağı iyi oldu o açıdan. Daha açıklayıcı olacaktır yazının üstüne diye düşünüyorum. İlk başta IŞİD'in bölgedeki kısa geçmişinden bahsetmek gerekiyor. Ben burada bu bilgileri çok uzun tutmayacağım çünkü bunlarla ilgili geçmiş dönemde birkaç tane yazı yazmıştım ve videolar vardı. En az bir 2-3 tane daha video olması lazım bununla ilgili. İlgililer oraya da bakabilirler, o videoları da izleyebilirler. Burada örgütün kısa geçmişten bahsetmek gerekirse 2014 yılında işte Suriye ve Irak'taki olaylar yaşanmaya başladığında biliyorsunuz IŞİD bir devlet ilanında bulunduğunda, hilafet ilanında bulunduğunda daha doğrusu, Afganistan'da da bunun bir takım yansımaları olmuştu. O dönem Pakistan tarafında bulunan, sınırın Pakistan tarafında bulunan bir grup IŞİD'e bağlılık yemin ettiklerini açıklamıştı ve daha sonra oradan da Horasan bölgesi diye isimlendirdiler kendilerini ve ardından da Afganistan topraklarında varlık göstermeye başladılar. Aslına bakarsanız 2014 sonrasında işte Taliban'ın kendilerine düşman edinmeleri pek uzun sürmedi ve 2018-2019 döneminde Afganistan'ın doğu bölgelerinde Nangarhar, Kunar, Nuristan, özellikle başta Nangarhar olmak üzere ama o bölgelerde işte Taliban'a karşı bazı saldırılar gerçekleştirdiler. Belli bölgelerde, özellikle Nangarhar'ın Açim bölgesinde toprak hakimiyeti kurdular, saha hakimiyeti kurmuşlardı belli bölgelerde. Ancak yine 2018-2019 döneminde Taliban'ın gerçekleştirdiği operasyonlarla IŞİD bölgeden tamamen temizlenmişti. Ancak ilerleyen süreçte daha farklı bir hal almaya başladı. Özellikle 2021'de, ki işleyeceğimiz, bugünkü işleyeceğimiz konu da bu. 2021 yılının 15 Ağustos'unda Taliban'ın ele geçirmesiyle Afganistan'da yönetimi, olaylar daha farklı bir yöne evrilmeye başladı. IŞİD saldırılarına devam etti ama bugün bahsedeceğimiz konu IŞİD'in saldırılarındaki değişiklik olacak. Göze çarpan ciddi değişiklik olacak. Şimdi en başta hemen şuraya. Yazı buydu arkadaşlar. Afganistan IŞİD ve İstihbarat Servisleri diye. Aslında başlık konusunda biraz fazla düşündüm. Yani başlığın yanlış anlaşılabileceğini düşündüm. Yani bu yazıdaki amacım IŞİD'i tamamen istihbarat servislerinin o Türkiye'deki yorulmuş bir tabir olan işte maşası haline gelmiş bir örgüt vesaire, böyle bir şeyden bahsetmiyorum bu yazıda. Burada bir parantez açıp aslında şunu da belirtmek lazım. Yani bu yazıyı herkesin okumaması gerekiyor aslına bakarsanız. Yani bu yazıyı anlayabilecek kişilerin en azından belli bir seviyede bölgeye ilgi göstermeleri, belli kendilerinin de genel kültürlerinin de belli bir seviyede olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Afganistan'daki IŞİD yapılanmasının değerlendirilirken diğer bölgelerdeki, Irak'taki, Suriye'deki, işte Afrika bölgesindeki ve diğer dünyanın farklı noktalarındaki IŞİD yapılanmalarından ayrı bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ben zaten uzun zamandır söylüyorum ve hala da bu görüşte, farklı bir değerlendirme olmalı. Çünkü Afganistan sahasındaki IŞİD diğer bölgelerle kıyaslandırıldığında çok büyük farklılıklar, özellikle ideolojik anlamda büyük farklılıklar gösteriyordu. İşte bunların en başında 2018-2019 döneminde özellikle yerel güçlerle girdikleri o karmaşık ilişkiler geldi. İlk başta bunları gördüğümüzdeki ilerleyen dakikalarda geleceğiz. İlk başta bu ilişkileri gördüğümüzde hani ben bunlar gerçekten IŞİD'li olamaz demiştim. Çünkü IŞİD'in şöyle bir yapısı vardır. IŞİD olmadan önce de Irak'tayken de İslam Devleti olarak kendilerini isimlendirdikleri dönemde de ondan öncesinde de Zerkavi döneminde de, Musa Zerkavi döneminde de çok güçlü bir dostluk ve düşmanlık akidesi vardı kendilerine. Çok güçlü bir inançları vardı bu yönde. Yani bu dostluklara tamamen dostlardı, düşmanlarına da çok sert bir şekilde düşmanlık yapıyorlardı ve bu konuda çok keskinlerdi. Yani bununla ön plana çıkmıştı IŞİD Irak'tayken. Nitekim bunun en net örneklerini Suriye sahasında yaşananlarda da gördük. İşte kendilerinden başka bütün herkesi tekfir ederek bugünkü pozisyonlarına geri dönmüşlerdi. O yüzden Afganistan'daki IŞİD yapılanması böyle değil. Yani ideolojik anlamda bize tam olarak IŞİD'i yansıtmıyor. Tabii ki bu bugünkü konjonktürde bu şekilde görünüyor. Ancak ilerleyen dönemde ki bölgeye savaşçı akışının da olduğunu biliyoruz. Biz yabancı savaşçıdan özellikle Afganistan'a akışının sağlanmaya çalışıldığını en azından biliyoruz takip ettiğimiz kaynaklardan. Bu bölgedeki Afganistan'daki IŞİD yapılanmasında da değişiklikler yaşanması mümkün. Şimdi bir de Afganistan'daki IŞİD yapılanmasını değerlendirirken farklı ülkelerin burada bu ülke üzerindeki ajandalarını da bilmek gerekiyor. Yani burada Afganistan kendi başına şu anda bırakılmış bir coğrafya değil. Yani mesela burada Rusya, Pakistan, İran'ın Afganistan üzerinde bu her bir ülkenin farklı bir ajandası var. Mesela Rusya'yı ele alacak olursak bu Orta Asya'yı, o bölgeyi koruma isteği Rusya'nın, işte Pakistan'ı ele alacak olursak Pakistan zaten her ne kadar Afganistan'la yakın ilişkiler içerisinde olduğunu söylese de aslında bakıldığında İslam Emirliği yönetimiyle ilişkilerinin Pakistan lehine hareket edilmediği sürece pek de iyi olduğu söylenemez. Sınır konusunda ciddi ihtilaflar var aralarında. İran'a gelindiğinde İran zaten kökten karşı Taliban yönetimine karşı, İslam Emirliği yönetimine karşı. Çünkü Sünni bir yönetim var. Kendilerinin pek haz etmediği bir yönetim şekli var orada. İran da orada zaten farklı unsurları desteğiyle biliniyor ki İran'ın desteği çok çok eski. Yani bu yeni İran'ın oradaki Şii Hazaralara verdiği destek çok yeni değil. Çok eskilerden beri oradaki güçlere destek sağlıyor ve ya, bu saydığım işte 3 ülke en azından Rusya, Pakistan ve İran bölgede farklı ajandalara sahip ülkeler. Hani o yüzden oradaki Afganistan'ı değerlendirirken, buradaki örgütleri değerlendirirken, silahlı grupları, Taliban'ı, İslam Emirliği yönetimi değerlendirirken bu ülkelerin farklı ajandalarının olduğunu ve Afganistan üzerinde de planlarının olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla en azından bugün baktığımızda Rusya, Pakistan ve İran İslam Emirliği yönetimiyle her ne kadar güzel, iyi ilişkiler içerisinde görünüyor olsalar da şu anda aslında pek öyle iyi ilişkiler içerisinde değiller. O yüzden bu yönetim, yani İslam Emirliği yönetimini zayıflatmaya yönelik her türlü girişim içerisinde bulunacaklardır muhtemelen zaman içerisinde. Bunları da siyaset sahnesinde değil, daha çok arka planda istihbarat sahnesinde gerçekleştireceklerdir. Şimdi yazıya ben dönmek istiyorum. Bu yazıda yine belirteyim, başlıktan bir komplo teorisi olarak anlaşılması anlaşılmaması için özellikle zaten bu videoyu çekme kararı aldım biraz da. Ama şunu söyleyeyim, yazı yine söyleyeyim, belli bir seviyedeki kişilerin okuyup anlayabileceği bir yazı. Yani şimdi özellikle hani IŞİD'ci olup da IŞİD'ci olduğunu söyleyemeyen, örgüte sempati besleyen ve eski IŞİD içerisinde bulunmuş kişiler vesaire, bunların sosyal medya üzerinden çok fazla yorum ve mesajını aldım yazı ile ilgili. Şimdi baktığınızda ben burada işi de doğrudan istihbaratın bir kolu olmuş, istihbaratın maşası olmuş ki bu ifade çok kullanılıyor. Böyle bir şey demiyorum yani. Böyle bunu demek, yani böyle bir komplo teorisi üretmek hiçbir analize gerek kalmadan işin içinden hızlı bir şekilde sıyrılmak anlamına geliyor. Ben biraz daha derin bir bakış açısıyla bu yazıyı yazmaya çalıştım. Hani o yüzden yazmanın da yani yazının da anlaşılabilmesi için belli bir seviyede olması gerekiyor kişinin diye son kez belirteyim. Şimdi ben kendi kişisel internet sistemde IŞİD'in saldırılarının belli bir tarihe kadar yer vermiştim. Bunun linkini de ekleyeceğim aşağıya, oradan da bakabilirsiniz. IŞİD saldırıları Taliban yönetime geldikten sonra Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar, Kunar vesaire bu tarz bölgelerde yoğunlaşmıştı ve saldırılar genellikle gelişigüzel saldırılardı. Yani IŞİD'in yakın hedef odaklı bir stratejisi vardır. Yani en yakında bulduğu hedefe doğrudan saldırır. İşte bunlar da sıradan Taliban savaşçıları oldu. Yerel yöneticiler, askeri yöneticiler oluyordu. Taliban araçlara yönelik el yapımı patlayıcı saldırıları veya ateşli silahlarla gerçekleştirilen suikastler filan bu şekilde gerçekleştiriyordu IŞİD saldırılarını. Ancak özellikle Pençir'in düşmesi sonrasında, yani Afganistan artık tamamen Taliban kontrolüne geçti ve Pençir düştü. Oradaki direniş grupları, Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'a bağlı olan gruplar tamamen orada elimine olduktan sonra biz IŞİD'in de saldırılarında belli değişiklikler gördük. O dönemlerde de şu tarz haberler çıkmıştı. İşte Afganistan'da ABD'nin eğittiği ordu ve istihbarat mensupları Taliban'a karşı IŞİD'e katılıyor. Şimdi ilk bakışta ben de bu haberlere inanmamıştım. Yani bunlar biraz daha ancak derinlemesine indiğimizde, biraz daha Afganistan sahasını bildiğimizde, biraz daha incelediğimizde bu haberlerin gerçek olma ihtimali daha çok daha güçlendi. Ve ardından da bu haberde şu paylaşımda görüldüğü gibi eski Kabil yönetimi güçlerinden General Ferit Ahmedi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj vardı. Özellikle bu mesajın ekran görüntüsünü almıştım ben de. 13 kişinin kendilerinden 13 kişinin yani eski Afgan ordu mensubu 13 kişinin IŞİD'e katıldığını söylüyordu kendisi. İşte bu noktada demek istediğim şey IŞİD'in Afganistan'daki IŞİD yapılanmasının diğer bölgelerden farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğiydi. Şimdi Irak'ta mesela bu çok zor bir ihtimaldir. Yani IŞİD'in farklı bölgedeki tamamen farklı inanıştaki bir grupla bir yapıyla işbirliği içerisine girmesi. Yani onlar işte bir takım işte tövbe ettik vesaire demeden bu pek mümkün değil aslına bakılırsa. Ancak burada Ferid Ahmedi'nin ifadesi bu 13 kişinin doğrudan IŞİD'e katıldığını şey yapıyordu, ifade ediyordu. Ancak bu özellikle Wall Street Journal'ın bir haberi vardı. Orada yine Kasım 2021 tarihli bir haberde bu transferlerin yani IŞİD'e katılımın çünkü IŞİD'e katılım diyorum. Çünkü Taliban yönetime geldikten sonra işte o Pençir'in düşmesi vesaire derken ortak Taliban karşıtı Taliban muhalifleri burada düşmana karşı yani Taliban'a karşı farklı hareketlerle, farklı gruplarla, farklı örgütlerle ortak bir şekilde hareket edebilecek kapasitede gruplardı. Nitekim bunların aslına bakılırsa IŞİD'i seçmesi her ne kadar örgüt içerisinde bir görev almasalar da en azından yardım ve yataklık etmeleri tabii ki her zaman imkan dahilinde. Yani bu mümkün olan bir şeydi. Ancak bu haberde biz bunun IŞİD'i biraz daha güçlendirebileceğinden de bahsetmiştik bu geçişlerin. O yüzden de en başta da videonun başında da bahsettiğim gibi son dönemde IŞİD'in saldırılarındaki değişiklik göze çarpıyor. Aslında yazının ana temelini oturtmak istediğim nokta da buydu. Yani bu Afganistan'da Taliban'ın pardon Afganistan'da IŞİD'in Taliban'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar artık daha sofistike, daha spesifik hedeflere yönelik saldırılar olmaya başladı. İşte bunların başında Rahimullah Hakkani, Mucibur Rahman Ensari gibi din adamları, işte birkaç isim daha var Taliban komutanlarından. Bunlara yönelik saldırılar mesela Rusya Büyükelçiliğine yönelik Kabil'de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen saldırı. Yani bu saldırılara baktığınızda bunlar IŞİD'in bugüne kadar ki Afganistan'da var olan IŞİD'in kapasitesini aşan saldırılardı ve biz burada örgütün belli bir dönem sonra Afganistan'daki saldırı stratejisini büyük ölçekli olarak değiştirdiğini görüyoruz. Yani bir tarafta bakıldığında doğrudan Taliban savaşlarına hedef alan el yapımı patlayıcı saldırılar vesaire ufak tefek saldırılar yaparlarken bugün bakıldığında IŞİD daha spesifik hedeflere yönlenmiş durumda. Şimdi burada pardon. Şimdi burada değişen bir saldırı grafiği ve değişen bir desen var ortada. Şimdi bunun üzerinde durmak gerekiyor özellikle. Mesela yazıda da hemen şurada yazıyı da açayım. Saldırılar farklı bir boyuta taşındı. Başlığının spotunun altındaki kısmı okursanız burada işte başta da bahsettiğim gibi Taliban karşıtı şuradan yorumlarda. Şimdi bir yandan da şöyle yorumlara bakayım. Bir yandan da yorumlara baktım da. Şimdi saldırıların farklı bir boyuta taşınması başlığından devam edeceğiz. İşte Afganistan'ın doğusunda ufak tefek saldırılar gerçekleştiren IŞİD en son mesela Rusya Büyükelçiliğine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Burada benim ifade etmek istediğim nokta Taliban karşıtı muhaliflerin bir şekilde yani IŞİD içerisine sızarak veyahut da örgüte dolaylı destek sağlayarak burada IŞİD'de ortak hareket etme ihtimali. Ve bunun yanında yine IŞİD'in tamamen istihbarat örgütlerinin, istihbarat teşkilatlarının kontrolündeki bir örgüt demiyorum bunun bir komplo teorisi sayılmaması için. Ama bu istihbarat örgütlerinin ki özellikle ISI, Pakistan istihbaratı burada oldukça güçlü, oldukça tecrübe sahibi bir istihbarat servisi ve her halükarda burada IŞİD'i kullanmaya çalışacaktır. IŞİD'i kullanması burada örgütün içerisine sızmayla gerçekleşebilir ki Afganistan'da biz Pakistan istihbaratının oldukça etkin olduğunu biliyoruz. Yani ve İran istihbaratı da burada azımsanamayacak derecede Afganistan'da güçlü diyebileceğimiz, tecrübeli diyebileceğimiz bir yapıya sahip. O yüzden IŞİD'in burada değişen saldırı stratejisinin, değişen saldırı grafiğinin bize neden değiştiği yönünde aklımızda soru işaretleri oluşturdu ve bunun arkasında da IŞİD'in işbirliği yapabilme ihtimali olduğu o gruplar veyahut da içerisine sızdırmış istihbarat bağlantılarının örgütü kendi çıkarları çevresinde istenilen hedefe kanalize etme ihtimalini bizim aklımıza getirdi. Yani bu yazıda da genel olarak bunu ifade etmeye çalıştım. Yani bugün baktığınızda Rusya Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıyı mesela şey yapalım. 20 yıl içerisinde, 20 yıllık işgal süresinde Afganistan'da ilk defa Rusya Büyükelçiliği hedef alındı. Ve burada yaklaşık en az benim takip ettiğim kaynaklar 8 Afgan'ın 2 Rus çalışanının öldüğünü söylüyordu. Bazı kaynaklar 20 kişinin öldüğünü söylüyor. Tam net bir rakam ben bulamadım son baktığımda. Burada IŞİD'in bu saldırıdan aslında iki farklı çıkar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yandan örgüt bu saldırıyla Taliban'ın koruması altındaki Rusya Büyükelçiliğini hedef alıyor ve ardından Taliban işte Rusya'ya taziyelerini iletiyor ve buradaki Büyükelçiliği yeniden işte onarmaya, korumaya, daha sıkı korumaya vesaire başlıyor. Burada örgüt hemen bunu yeniden propaganda olarak kullanıyor. İşte ilki mesela Taliban'ın Rusya'ya taziyelerini iletmesi vesaire. Burada Taliban'a bir eleştiri de değil yani ciddi bir şekilde Taliban'a giydiriyor. Ardından da daha sıkı bir şekilde korumaya başlayacağını açıklaması mesela Taliban'ın. Taliban'ın gayrimüslimleri orada Afganistan topraklarında koruduğunu mesela IŞİD söyleyecektir ilerleyen dönemde. Ve yine bu saldırının Rusya ile Taliban yönetimi arasında ciddi bir işbirliğinin oluşmaya başladığı dönemde denk gelmesi de oldukça manidar. Bunu geçmiş dönemde de yaşadık. Mesela Hindistan'la Taliban arasında, İslam Emirliği yönetimi arasında ilişkiler belli bir düzeye kadar gelmişti tanımı olmasa da. Ardından başkent Kabil'deki bu Hindu tapınakları hedef alınmıştı. Mesela bu da oldukça manidar bir süreçti. Hindu tapınağının hedef alınması. Ardından bakıldığında Rusya'yla özellikle şu anda Afganistan'ın İslam Emirliği yönetiminin Rusya'dan doğal gaz ve akaryakıt bir ithal etme durumu var. Ve bunun hemen akabinde de böyle bir saldırının yaşanması dolayısıyla akıllara bunu getirdi. Yani Rusya ile İslam Emirliği yönetimi arasındaki ilişkilere zarar verme ihtimali, bu zarar vermeye çalışılması bu ihtimali gündeme getirdi. IŞİD, eski bildiğimiz IŞİD, yani saldırıları değişmeden önceki IŞİD, bunları pek göze alıp saldırılar gerçekleştirmez. Yani saldırılarının böyle siyasi bir amacı olmaz. Yani %90 bu şekildeydi Afganistan'da. Ancak bu dönem içerisinde IŞİD'in değişen saldırı stratejisi daha siyasi, daha fazla siyasi mesajlar şey yapıyor, ortaya koyuyor. İşte bu da örgütün içeriden bir şekilde saldırı stratejisinin değişmesine neden olan şeylerin ne olduğunu sorgulamamızı neden oluyor. Yani baktığınız zaman IŞİD, yani içeriden bir kliğin örgütü bu şekilde siyasi anlamda oldukça stratejik bir şekilde yönetiyor olması eski IŞİD'e göre pek mümkün değil. Ve akıllara da burada işte istihbarat servislerinin örgüt içerisine sızmış bir takım istihbarat servislerinin örgütü yönlendirmiş olması, belli hedeflere kanalize ediyor olması ihtimali gündeme geliyor. Nitekim burada örgütün kendisinin kullanıldığının farkına varması da uzun zaman alır böyle durumlarda. Genellikle böyle olmuştur yani. Bunu işte Suriye'de mesela örgüt ki büyüdükçe bu etki daha da artacaktır ve bunun en büyük örneğini dediğim gibi Irak'ta, Suriye'de görüldü. Yani örgüt artık kendi içinde de bölünmelere başlamıştı IŞİD. Bunun etkileri de örgütün içerisine sızan, IŞİD'in içerisine sızan muhtemelen farklı istihbarat servisleriydi. Farklı amaçlar için hareket ediyorlardı örgüt içinde ve nitekim en azından Suriye ve Irak sahasına baktığımızda amaçlarına ulaşmış gibi görünüyorlar. O ayrı bir mevzu tabii ki onu incelemeye kalkacak olursak. Ben biraz da sorulara bakmak istiyorum. Şuradan varsa eğer sorular. Evet, yayını kaydedeceğiz. Sonradan da izleyebilirsiniz yayını. Bir de şu görüntüleri de göstermek istiyorum. Mesela neden Afganistan'daki IŞİD yapılanmasının farklı bir yapı olduğunu dile getiriyorum. Farklı açıdan değerlendirmesi gerektiğini. Mesela 2018 yılında Cevzcan'da Taliban oradaki bir grup IŞİD'liyi şey yaptığında, kuşatmaya aldığında inanabiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri destekli Kabil yönetimi güçlerine sığınmışlardı. Şu an ekrandaki bu görüntü de, hatta şuradan açayım. Ekrandaki bu görüntü de bölgedeki IŞİD'lilerin Kabil hükümeti güçleri tarafından tahliye edildiği anlar bunlar. Burada yaralı IŞİD savaşçılarını falan görüyorsunuz. İşte bu yüzden demek istediğim şey buydu. Yani gerçek o Irak'tan bildiğimiz IŞİD'liler böyle bir şeye girişmeleri çok zor. Nitekim bence bu videoyu bugünkü IŞİD sempatizanlarına ve örgüt üyelerine vesaire izlettirdiğinizde zaten büyük anlamda belki de şurada gördüğünüz savaşçıların birçoğunu tekfir etmişlerdir. Yani tekfir ediyor olabilirler. Yani din dışı sayıyor olabilirler. Burada birçok sadece örgüt savaşçıları değil, şu gördüğünüzde örgütün bölgedeki lideriydi. Habibur Rahman, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela burada baktığınızda Kabil hükümeti güçlerinden komutanlarla yan yanalar. Yine bununla ilgili şurada bir, işte bu mesela bu görüntü. Yine teslim oldukları esnada bölgedeki Kabil hükümeti güçleriyle birlikte poz vermişlerdi. Bir diğer yönetici, bir diğer IŞİD savaşçısıydı. Bunlar 2018'de yaşanan hadiselerdi. Bunlar tabii ki bu görüntüleri onlara gösterdiğinizde nasıl bir tevil yaparlar bu görüntülere bilmiyorum. Yani dediğim gibi bunları teslim olan grubu din dışı saymış da olabilirler. Ama yani ne deseniz, nasıl önlerine bir test sunsanız inkar ediyorlar genellikle. Mesela İran'la ilgili bir video, İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısının 2021 yılında yayınladığı, işte Taliban'a yoğun bir halk desteği olduğu ve bu yüzden Taliban'ı zayıflatmak için IŞİD'in kullanılması gerektiğini söylediği videoyu yalanlıyorlardı. Böyle bir şey olamaz işte diyorlardı. Ancak o videoya yapılmış, yine İran tarafından yapılmış yalanlamayı kabul ediyorlar kendileri. Yani o videoda aslında yanlış ifadeler kullanıldığını düzelten, o yayını düzelten bir açıklama yayınlamıştı İran tarafı. Ki aslında bu durumun böyle olmadığını kendileri de biliyor ki bu çok mantıklı. Yani baktığınız az önce dediğim gibi İran'ın, Pakistan'ın, Rusya'nın bölgede her bir ülkenin kendi ayrı ajandası var. Dolayısıyla bölgede bu üç ülkede Taliban yönetimini en azından bugün baktığımızda, bugünkü konjonktürde zayıflatmak isteyeceklerdir. Ve Taliban'ı zayıflatmanın şu anki en büyük öne çıkan Taliban'ı zayıflatabileceğiniz unsur ne? Bölgede IŞİD'in bir şekilde önünü açmak. Yani burada Pakistan mesela buna, Pakistan istihbaratı bunu çok ciddi bir şekilde kullanabilir. İran istihbaratı özellikle ülkenin batısında Herat başta olmak üzere bunu çok ciddi bir şekilde kullanabilir ve IŞİD'liler kullanıldıklarının farkında bile olmayacaklardır muhtemelen. Yani bir şekilde önleri açılacaktır saldırılarda. Hedeflerine ulaşmakta kolaylıklar sağlanacaktır. Özellikle mesela İran içerisinde hareket edenler varsa, Pakistan içerisinde hareket edenler varsa sürekli olarak bir takip altında oldukları için özellikle biz Pakistan'da bunun farklı örneklerini gördük. Onları geçtiğimiz videolarda vesaire anlatmıştım çok fazla. Onlara girmek istemiyorum şu anda. Sorular varsa soruları alabilirim. Ondan sonra benim söyleyeceklerim bu yayında muhtemelen bu kadar olacak. Ama dediğim gibi yani genel anlamda IŞİD her halükarda Taliban'ın İslami bir yapı olmadığını, özellikle bu son Rusya Büyükelçiliği'nin saldırıdan sonra bunu vurgulamaya çalışacaktır. İşte Rusya ile ilişki kuruyor, işte veyahut da Hindu tapınaklarını koruyor. Bu gibi şeyler üzerinden şey yapmaya çalışacaktır Taliban'a. Halkın teveccühünü azaltmaya yönelik şeyler yapmaya çalışacaktır. Ancak şunu da bilmek lazım yani Afganistan'da toplumun IŞİD'e bir desteği yok. Yani IŞİD'in ideolojisine baktığınızda, inanışına baktığınızda, bölgedeki IŞİD'ler için en azından söylüyorum. Yani bu onlara bir toplum desteği yok. O yüzden yazıda da bahsettiğim bir ifade var. Mesela o Mucibur Rahman Ensari ve Hakkani'nin, bu iki din adamının hedef alınması, canlı bomba saldırısıyla öldürülmesi, burada bu insanların yani bu iki din adamının suikastla hedef alan din adamlarının nerede ne zaman olacakları konusu, evet belli sabit noktaları var bunların, belli dönemlerde sabit noktalarda, saatlerde sabit noktalarda bulunuyorlar ama yine de bir şekilde örgüte bir burada toplum desteği olmadığı için o bölgeden Taliban muhaliflerin olan gruplardan kendilerine istihbarat sağlanmış olabilir bununla ilgili. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu iki saldırıda istihbarat örgütleri bunlara destek sağlamıştır. İşte İran istihbaratı veyahut da Pakistan istihbaratı ve IŞİD saldırıyı bu şekilde gerçekleştirmiştir demiyorum. Burada sadece istihbarat servisleri değil, yani Taliban muhaliflerinde IŞİD'e destek sağlayabilme ihtimalleri var. İhtimalleri var değil, bence gayet de destek sağlıyorlar. Çünkü bununla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan şeylerde, operasyonlarda, Afganistan'da Taliban tarafından yapılan operasyonlarda işte Ahmet Mesut taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin IŞİD'e yardım ve yataklık ederken vesaire IŞİD'e de destek oldukları öne sürülüyordu. Onlara operasyon gerçekleştirdi vesaire. Şimdi bu mesela bu şu an ekrandaki soru tam bir şey sorusu, IŞİD'ci sorusu. Yani bu genel olarak bu. Yani yazılan hiçbir şeyi anlamadan, söylenen hiçbir şeyi anlamadan sadece bu tarz yorumlar yazarak, bu tarz şeyler yazarak böyle karşıdakini susturmaya çalışmak, karşıdakini rencide etmeye çalışmak vesaire gibi şeyler üzerinden gidiyorlar. Ben bir şeyi aslına bakarsanız anlayabildiklerini de zannetmiyorum. Yani tek bildikleri şey bu söyledikleri. Yani işte karşıda bir kafir var, buna karşı saldırılın vesaire. Ancak bunu yaparken de istemeden, kendileri de istemeden, daha doğrusu farkına bile varmadan belki de istihbarat örgütlerinin maşaları haline gelebiliyorlar, kendilerini kullandırabiliyorlar ki bunun örneklerini sadece IŞİD değil, farklı örgütler, farklı gruplar üzerinden de gördük yani. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar benim. Başka sorusu olan yoksa yayını kapatalım yavaş yavaş. Ya bu şeyleri bir de yani bu çok komik ya gerçekten. Ya bence bu video, bu soruyu soran arkadaşların izleyeceği bir video değil. Yani bence o, çünkü şey kapanmış durumda. IŞİD'i diyerek karşımdakini ben susturuyormuşum. Yani arkadaşın yorumunu ekrana verdim. Daha nasıl susturuyorum? Nasıl susturmuş oluyorum? Demek istediğim şey burada arkadaşlar, bu video bunun konusu değil. Yani o zaman herkes karşısındakini istediği gibi isimlendirsin, istediği gibi din dışı olduğunu söylesin ve ona karşı savaşsın. Bu mu yani olay? Evet deyip bakıyorum son bir kez şöyle notlarıma. Son olarak şunu söyleyip ben yayını kapatacağım. Yani tüm bunlar Afganistan'da IŞİD'in değişen saldırı stratejisine vesaire bakıldığında, geçmiş dönem saldırıları incelendiğinde, Afganistan'daki IŞİD hücrelerinin mevcut saldırı kapasitesinin bu olmadığını da görüyorsunuz. Yani bugünkü IŞİD'in bugünkü gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, özellikle Rus Büyükelçiliği ve Taliban'ın önde gelen isimlerine yönelik saldırılar, IŞİD'in Afganistan'daki mevcut kapasitesinin çok üstündeki saldırılardı. İşte burada zaten böyle bir şüphe doğuyor. Yani bu örgütün farklı ağlarla, farklı gruplarla, farklı teşkilatlarla bağlantılı olabilme ihtimali, bağlantı derken içerisine sızmış olabilme ihtimalleri. Mesela halkı da büyük ihtimalle IŞİD'liler, oradaki halkı da Müslüman olarak görmüyorlar. Çünkü son mesela Rus Büyükelçiliği saldırısında çok sayıda Afgan da hayatını kaybetti. Camilere gerçekleştirdikleri saldırılar var. Saldırısında mesela Mucibur Rahman Ensari'ye yönelik canlı bomba saldırısında yanlış hatırlamıyorsam 40'tan fazla insan hayatını kaybetti Cuma namazında. Ya askeri güç olarak Taliban'la IŞİD'in şey yapılması, kıyaslanması pek mümkün değil. Burada şu anda mevcut konjonktürde de IŞİD Taliban için bir tehdit de değil. Ancak ilerleyen dönemde daha da güçlenmesi durumunda, IŞİD'e katılımın artması durumunda, bu katılım her çevreden olabilir, artması durumunda Taliban için bir tehdit olabilme ihtimali var tabii ki. Bu Oğuzhan isimli kişinin sorduğu soru, ben bunun cevabını bilmiyorum. Ya zaten bu söylediklerimi, yani muhtemelen Afganistan'daki IŞİD mensupları da, IŞİD'e mensup olanlar da, IŞİD için savaşanlar da muhtemelen bugün sosyal medyada işte yorum yapanlarla aynı kafadaki kişiler. Çünkü ya düşünsenize, bir camide Cuma namazının içerisine giriyorsunuz. Cuma namazını kıldıran, işte en son Mucibur Rahman Ensari'den bahsediyorum. Orada canlı bomba üzerindeki patlayıcı düzeni infilak ettiriyor ve 40 kişi, yani en az 40 kişi bir kişiyle beraber ölüyor. Ya bunun yani çok çok enteresan şeyler bu. Rahimullah Hakkaniye de keza aynı şekilde, yani protez ayakların içerisine patlayıcı düzeni yerleştirilmiş bir IŞİD'den mesela bahsedildi. Ki Rahimullah Hakkaniye'nin şeyi daha da enteresan da o şekilde. Ya burada işi de yönelen kitleye de biraz bakmak gerekiyor bence. Yani sürekli olarak Türkiye'de mesela az çok bu çevreyi bildiğinden sürekli olarak aynı konuları tartışan, yıllardır aynı mevzuları tartışan kitlenin genelde bir IŞİD savunuculuğu yaptığını görüyoruz. Yani eğer ki bu kadar insanın, yani en azından mesela son birkaç saldırıda bahsettiğim 50'nin üzerinde sivil öldü buralarda. Bu kadar insanın da öldürülmesini mübah görüyorlarsa zaten konuşacak bir şey yok onlarla. Ya sürekli internette de şeyler var arkadaşlar. Yazılar yazanlar, yorumlar yazanlar bununla ilgili. Ya IŞİD'i savunan bir kitle var. Aynı kişiler sürekli var. Bunun içerisinde Türk olanlar da var, yabancılar da var. Ama sürekli getirdikleri bahaneler böyle çok basit, çok sıradan ve geneline baktığınızda böyle doğru düzgün okuma yapmayı bilmeyen insanlar. Yani bir şeyi okuma yapmayı bilmeyen derken burada onlar da yanlış anlamamaları için şu açıklama yapmam gerekiyor. Okuma yazma bilmeyen demek istemiyorum. Yani dünya siyasetini veyahut da baktığınızda Afganistan'daki mevcut siyaseti, mesela IŞİD'in değişen saldırı stratejisini, yani hiçbir şekilde bence değerlendirmiyorlardır. Nasıl bu kadar stratejik bir saldırı gerçekleştirdi diye, bu aklı kim verdi diye vesaire. Doğrudan saldırıya bakıyorlar. Rus Büyükelçiliği saldırısı mesela. Bu onlardan bir tanesiydi. Yok, ben ciddiye aldığımdan değil. Ben zaten ya ciddiye alıyorsam sosyal medyadan vesaire o kadar çok gerek tehdit mesajları olsun gerek böyle boş mesajlar olsun o kadar çok şey yazanlar var ki çok ya en ufak bir şey bile ciddiye almıyorum ben kendilerini zaten. Çünkü sadece takip amaçlı şu anda mesela yazmalarına da izin veriyorum. Hep aynı şeyler. Yani yazdıkları şeyler hep aynı. Hiç değişmiyor. Yani sanki böyle ellerinde belli bir katalog var. Sürekli olarak oradan bakıp bakıp yazıyorlar. Ama ben gerçekten okuduğum kadarıyla, işte bildiğim, gördüğüm kadarıyla yani bu IŞİD'lilerin özellikle gerçekleştirdikleri saldırıların Afganistan için ve diğer bölgeler için daha tehlikeli bir boyut alabileceğini düşünüyorum. Yani mesela hiçbir zaman IŞİD şeyden ders çıkarmış bir örgüt dedi ki ders çıkaracak kadrosu da kalmadı muhtemelen. Ve hepsi böyle baktığınızda belli bir yaşın altındaki bir kitle. Daha çok böyle daha çok ergen diyebileceğimiz hani biraz daha sempatizan tayfası aslına bakar. Bu Afganistan içinde böyle. Mesela saldırganların o saldırıları gerçekleşen canlı bomba saldırılarını gerçekleştiren kişilerin yüz analizleri yapıldığında hep böyle yaşları küçük genç savaşçılardan oluşuyor. Özellikle üzerindeki patlayıcı düzeniklerini infilak ettirenlerden bahsediyorum. Onlara mesela birçoğu da yabancı yani bölge ülkelerinden. İşte bir tanesi Uygur'du. Yani bir tanesinin Tacik olduğundan şüpheleniyor vesaire bunun gibi şeyler. Ama yani tıpkı Suriye ve Irak'ta yaşanılan şey gibi bir şeyin olması da Afganistan'da şu an için pek mümkün değil. Ama bazı yaptığımız konuşmalarda işte oturumlarda vesaire ya bakıyoruz yani hiçbir ders de almamışlar aslına bakılırsa Irak ve Suriye'de yaşananlardan. Yani hiçbir şey yok, hiçbir alamet yok ve Afganistan'da da yakın düşman stratejisi vardı ilk başladıklarında ama şu anda strateji değiştirmiş durumdalar. Ya son yapılan saldırılarda şu destek veriyor, bu destek veriyor demiyorum ben. Yani sadece şunu demek istiyorum. Yani IŞİD bu tarz saldırılar gerçekleştirebilecek Afganistan'da, bu tarz saldırılar gerçekleştirebilecek kapasitede bir örgüt değil. Ve hücre yapılanmalarıyla bu hiçbir zaman mümkün olmadı. Şimdi örgütün bir anda yani düşünsenize Nangarhar'ın bir sokağında Taliban'ın olduğu 3-5 tane Taliban savaşçısının olduğu aracı tarayan IŞİD'den Kabil'de Rus konsolosluğunu bombalayan IŞİD'e geçtik. Yani bu bir anda oldu bu süreç. Ve bunun siyasi bir takım sonuçları olmasını bekliyorlar. Yani bu mesela çok görülmüş bir şey değildi. Irak'taki saldırılara bakın IŞİD'in, şeydeki saldırılarına bakın, Suriye'deki saldırılarına bakın. Tamamen yakın düşman odaklı ve toprak hakimiyeti kurmaya odaklı. Nitekim Afganistan'daki ilk saldırıları da böyleydi. Ancak tabii şu da var. Yani belki de örgütün merkezi bir strateji değişikliğine gitti. Özellikle mesela Taliban'ın lider kadrosunu, din adamları olmak üzere başta kadrosun hedef alınması bir strateji değişikliği olarak, yani genel anlamda bir strateji değişikliği, örgütün bir strateji değişikliği olarak görülebilir. Orada bir açık bir kapı görmüşlerdir. Bir şekilde oraya yönlenmişlerdir. İşte bu yönlenmenin kim tarafından gerçekleştirildiğini iyi okumak gerekiyor. Yani kim kanalize etti örgütü o tarafa? Neden o tarafa kanalize oldular? Buna ne sebep oldu? Bu strateji değişikliğine neden gittiler? Arkadaşlar işte burada devreye bölgede temas halinde olunan gruplar ve IŞİD'in içerisine sızmış muhtemel istihbarat servisleri giriyor. İşte onlar örgütü bir şekilde istedikleri amaç doğrultusunda kanalize ediyor olabilirler. Ki geçmiş dönemde mesela öyle örgütler var ki liderleri istihbarat ajanı çıkmıştı. IŞİD'den bahsetmiyorum burada. Farklı örgütlerdi bunlar. Başka soru var mı? Yani IŞİD sempatizanlara da yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Moderatör ihtiyacı yok ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar soru yok herhalde başka. Benim de notlarım bu kadar. Şu yazıyı tekrar açalım. Bir de ben bu linkleri de yayının altına ekleyeceğim. Yayını da fazla uzatmak da istemiyorum. Evet, bugün sadece Afganistan konuşuyoruz. Bu normalde video kaydedip atacaktım ama bu şekilde yapalım dedim. Mesela şu video gerçekten ben verdikleri cevabı merak ediyorum şu videoya. Burada örgüt savaşçılarının tahliye edildiği videoda. IŞİD gibi silahlı grupların özellikle Afganistan diplomatik temsilci bulunan ülkeleri hedef almaya devam etmesi Taliban için bu ülke ilişkilerini zedeler mi? İlişkilerini zedeleyebilir tabii ki. Burada şu da akla geliyor. Mesela Rusya Taliban'la öyle bir ilişki modeli içerisinde ki hani bir şey olsa da ilişkilerimiz bozulsa havasında Rusya. Çünkü burada Hindistan'a baktığınızda Rusya'nın uzaklaşmış bir Hindistan var. Pakistan'a baktığınızda yüzünü tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüş bir Pakistan var. Ve Rusya bir şekilde Afganistan'da hani imkan bulsa belki de Afganistan'ı yeniden işgal edecek. Yani o derece bir düşmanlığı var aslına bakarsanız. Ve burada Rusya Taliban'la hani ilişkilerim kötü olsun havasında. Hatta bu saldırı gerçekleştirildiğinde Rus konsolosluğuna yönelik oldukça bana çok şey geldi, yani çok enteresan geldi. Rusya'nın tam böyle bir yandan bak siyasi olarak baktığınızda Taliban'la işte bu gaz anlaşması var. Farklı anlaşmalar yapmaya çalışıyor arka planda. Ama tabii arka o hani o devlet olarak baktığınızda da Rusya'nın bir ajandası var Afganistan üzerinde. Bu saldırı son konsolosluk saldırısı Rusya'nın amacına bile destek vermiş olabilir belli ölçüde. Hangi soruyu sormuşsunuz da cevap vermedim. Arkadaşım burası teknik meselelerin konuşulduğu bir ortam. Yani o sorunu gidip alim olarak gördüğüm birisi varsa, din adamı olarak gördüğüm birisi varsa çevrende ona sorabilirsin. Bilmiyorum o sorduğun sorunun cevabını. Dini soruların cevabını verilen bir mecra değil burası. Şu var, Afganistan'da Taliban otorite kurabilecek mi? Yani şu anda evet bir şey var. Bu IŞİD'in son dönemdeki saldırı stratejisinin değişmesi biraz Taliban'ı zorluyor gibi görünüyor. Özellikle diplomatik temsilciliklerin hedef alınmaya devam etmesi ki burada Taliban'ın üst düzey isimleri de Taliban yöneticilerinin, İslam Emirliği yönetiminin üst düzey isimleri de burada hedef alınabilir ilerleyen dönemlerde. Hedef alınmaya çalışılacaktır, yani IŞİD bunu yapmaya çalışacaktır büyük ihtimalle. Ama ilerleyen dönemde konjonktür yani ne olur bunu kestirmek bugünden zor. Şimdi mesela bakın arkadaşlar, bunu göstermek istiyorum çünkü şey bu. Mesela dalga geçerek, hakaret ederek böyle geçiştiremez. Taliban şu an neden şeriat ile yönetilmiyor? Yani şimdi ben kimseye dalga geçmiyorum, hakaret etmiyorum. Hakaret var mı konuştuklarımda? Mesela Taliban neden şeriat ile yönetmiyor? Bilmiyorum. Şeriat ile yönetmiyor mu Taliban? Ya otorite kurma konusu şey, biraz uzun bir konu. Ekonomik olarak da yani geçmişe Kabil yönetimi zamanını biraz yakalamış durumdalar. Yani en azından baktığınızda bugün Afgani'nin dolar karşısındaki değeri biraz daha normal seviyelere gelmiş durumda. Hani o yüzden biraz daha iyiler, ama bu özellikle tanınırlık mevzu, tanınma, uluslararası alanda tanınma mevzusu oldukça önemli. Yani bu olmadığı sürece Taliban'ın bu ekonomik krizden çıkması en azından bugün pek mümkün görünmüyor. Şimdi şu soru var mesela. IŞİD'in tutulması zor olan bu bölgede hala çabalamasının en önemli nedeni. Şimdi gerçek anlamda IŞİD'den bahsediyorsak eğer, gerçek anlamda IŞİD'in bölgede tutunmasını ben anlayabiliyorum. Yani o Irak'taki IŞİD ideolojisinden bahsediyorum bu arada. Gerçek IŞİD ideolojisinden bahsediyorum. Bölgede, ancak demek istediğim konu arkadaşlar, bu tarz örgütler bu tarz bölgelerde tutunmaya çalışırken kendileri farkında olmadan istihbarat teşkilatlarının maşası haline gelebiliyorlar. Hani bundan bahsetmek istiyorum. Mesela ya istihbarat teşkilatı ya da o ülke üzerinde farklı ajandası olan devletler tarafından kullanılabiliyorlar. Ben bundan bahsetmek istiyorum aslında. Yazıda da bundan bahsetmek istemiştim. Yani mesela Irak'a baktığınızda, bugün Suriye'ye baktığınızda, yani mesela şeye kadar Suriye'de Rakka'yı da kontrol altına almıştı. Kubani'yi de biliyorsunuz. Aynalar Arabı da bir ara IŞİD kontrol altına almıştı. Yani peki şunu düşünüyor muydunuz? Yani neden IŞİD'in ilerlemesine bu kadar müsaade ettiler orada? Neden IŞİD o kadar toprağı ele geçirdi? Neden Musul'u ele geçirdi mesela? Oraları kontrol altına aldı. Bırakırlar mıydı hani sizce? Nitekim böyle de olmadı. Bırakmadılar ve geri aldıkları operasyonlarda da IŞİD'den oraları kendi istedikleri gibi yeniden şekillendirdiler ve ölen binlerce sivil de yani şu anda sadece birer istatistikten ibaret. Bunu biraz daha anlatmak istiyorum, ama karşımdaki insanın da bunu anlayabilmesi gerekiyor. Mesela Ebu Muhammed el-Makdisi'nin geçtiğimiz günlerde işte İslam Emirliği yönetimine, Taliban yönetimine yönelik şüphelere verdiği bazı cevaplar vardı. Onu yayınladık. Yani onu yayınlamamızdaki amaç da %100 literatüre katkı sağlamaktı. Yani burada ondan da bir şey çıkardılar. İşte bu Taliban savunması gibi bir şey çıkardılar filan. Resmi olarak tanıyacak devlet şu anda yok. Yani şu anda görünmüyor, öyle söyleyeyim. Ya burada aslında bu da biraz diğer devletlerin ne kadar bağımsız olduğunu da gösteriyor. Çok farklı yorumlar da dönüyor. Bir yandan onlara da bakıyorum. Türkiye tanımıyor çünkü yani bu da aslında ya bu bir ülkenin tam anlamıyla bağımsız olması ile ilgili bir soru arkadaşlar. Neden Taliban yönetimini tanımaması? Şu anda tanımamaları için ne gibi diplomatik bir engel var ben bilmiyorum. Ya evet, baktığınızda mesela Türkiye'de Esed rejimiyle bir normalleşme süreci içerisine girdi. Birçok ülkeyle girdi yani, sadece Esed rejimiyle değil. Mesela İsrail'e tam olarak normalleşildi vesaire. Yani bu ülkeler Taliban, işte ne diyorlarsa, Taliban terör örgütü mü diyorlar bilmiyorum. Taliban'ı sivil öldürmekle mi itham ediyorlar? O yüzden mi tanımıyorlar? Ama İsrail'e baktığınızda mesela İsrail'de Beşar Esed rejimi de Taliban'ın öldürdüğünden daha çok şey öldürdüğü kesin. Yani sivil öldürdüğü kesin. Ama onları tanıyorlar ve Afganistan'daki yönetimi tanımıyorlar. İşte bunlar insan aklına farklı sorular getiriyor. İnsan bunları sorgulamalı yani. IŞİD'in Afrika'daki güncel durumu ile ilgili video çalışması gelin. Geçmiş dönemde yapmıştık bunu. IŞİD'in Afrika'daki video çalışmasını. Afrika'da özellikle bu Boko Haram'dan ayrılan bir grup var. Orada IŞİD'in şu anki mevcut yapısı herhalde IŞİD'in en güçlü olduğu yerlerin başında geliyor. Hatta en güçlü olduğu yer diyebiliriz yani. Çad Gölü çevresindeki yapılanmadan bahsediyorum. Nijer'deki IŞİD yapılanmasından. Nitekim işte Mali'nin güneyinde işte Burkina, Nijerya, o taraflar, pardon, Nijerya'dan bahsediyorum. Nijerya'daki IŞİD yapılanmasından bahsediyorum. Video da bir yandan dönsün. Ne demişler? Kaydediyorsun. Ya evet, yani şu ya şimdi şu mevzu da ya evet, yani dünya üzerinde küreselleşme diye bir şey var. Bir de arkadaşlar, bu da mesela yani olay sadece şey değil. Olay sadece öldürmek değil. Yani şu anda bir IŞİD olarak baktığında olaya, IŞİD olarak veyahut da El-Kaide olarak baktığınızda yani bir yerdeki gruba karşı, herhangi bir yapıya karşı savaşıp sürekli olarak insanları şey yapabilirsin. Yani sürekli öldürebilirsin ama toprak hakimiyeti sağlama konusunda bölgeyi, eğer gerçekten orada ortaya çıkmış organik bir yapı değilsen ve uzun soluklu bir mücadeleye de giremeyeceksen karşındaki düşmanla, bölgeyi büyük ihtimalle kimseye bırakmazlar. Yani bunu işte Suriye ve Irak'ta gördük. Yani siz IŞİD'in mesela Musul'a girmesi, hatta hep bahsedilir yani işte Musul'dan askerler çekilmişti, IŞİD doğrudan girdi vesaire diye. Tamam, güneydeki diğer bölgeleri filan savaşarak, çatışarak ele geçirmişti IŞİD. Ama baktığınızda bölgenin şu anki geldiği hali gördüğünüzde biraz daha farklı düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani bu bölgeleri IŞİD'e bilerek bırakmış olabilirler. Bilerek bıraktılar demiyorum. Yani bilerek bırakmış olabilirler. İşin içerisinde farklı işler olmuş olabilir. Yani mesela Rakka'yı kontrol altına aldığında IŞİD, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'in oradan çıkması için Rakka'yı dümdüz etmesi mi gerekiyordu? Bunun gibi şeyler. Linkleri de şeyine atacağım. Arkadaşlar fazla uzatmak da istemiyorum. Ben herhalde bütün sorulara yanıt verdik. Zaten yazanlar bir şekilde yazıp sorularını ulaştırabiliyor. Ben herkese iyi bir akşam diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.